Ayrım 15.
Sayfa 152. Ancak İttihatçılar iktidarların ilk aylarında meşrutiyetin her derde deva bir ilaç olmadığını acı tecrübeyle gördüler. Bosna Hersek ile Girit'in elden çıkıp Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi İttihatçıların sarhoşluktan çıkmasına neden oldu. Siyonistlerin de Osmanlı'dan toprak koparacaklarını ciddi ciddi düşünüp endişelenmeye başladılar. Ve 2. Abdülhamid'in Filistin kanunlarını tekrar yürürlüğe koydular. Osmanlı Musevilerinin bile Filistin'den toprak almalarına yasak getirdiler. İttihatçıların Siyonistlerle balayı dönemi kısa sürmüştü. Tam da bu sırada İngilizler İttihatçı karşıtı muhalefeti harekete geçirmek için elindeki Siyonist kozunu oynadı. Hatırlatmam gerekiyor, İttihatçıların Mezopotamya'ya göçmen Yahudileri yerleştirmek istemesi de İngilizleri ürkütmüştü. İngiltere'nin bölgedeki geleneksel stratejisi Hint sömürgesine ulaşımını sağlayan yolların denetimini elinde tutmaktı. Keza İngilizler Mezopotamya ticaretinin %65'ini kontrol ediyordu. Yahudilerin bölgeye gelmesi İngiliz çıkarlarına zarar verebilirdi. İngiltere'nin son yıllarda Rusya ile çıkar ilişkisine girmesi Rusya'dan sürekli kovulan Yahudileri Almanya'ya yaklaştırmıştı. İngiltere İttihatçıların arkasında Yahudilerin, Yahudilerin arkasında ise Almanya'nın olduğunu düşünüyordu. O günlerde Osmanlı münevverlerin elinden bir kitap hiç düşmüyordu. Enver ve Kazım Karabekir beylerle birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır Şubesi'ni kuran, 2. Meşrutiyet'ten sonra İttihatçılarla yolunu ayıran Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurucusu Miralay Sadık Bey, İttihatçıların Sabetayistlerin ve Masonların elinde kukla olduğunu iddia ediyordu. Dipnot: Miralay Sadık Bey bu tezlerini 1919 yılında Dönmelerin Hakikati, Karabet Matbaası İstanbul adlı 32 sayfalık bir risale yazarak sürdürdü.
Sadık Bey'in kitabı bugün bile tartışma konusudur. Kimi yazar kitapta Sabetayistlerin korunduğunu ve savunulduğunu belirtirken, kimisi ise Sadık Bey'in İngilizlerin oyununa gelip Sabetayistlere haksız ithamlarda bulunduğunu belirtmektedir. Ekleme yapayım, milli mücadeleye karşı olduğu iddiasıyla yurt dışına sürülen 150'likler arasında Sadık Bey de vardı. 22 yıl Romanya'da Dobruca Hırsova köyünde yaşadı. 150'liklere af çıkmasına rağmen ülkeye dönmedi. 1940'ta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye uzun bir mektup yazarak yaptıklarını anlattı ve suçsuzluğunu kanıtlamak istediğini, hakkındaki vatana ihanet suçlamasının kaldırılması dileğinde bulundu. İsteği kabul edildi, 3 Şubat 1941'de Türkiye'ye döndü. Aynı akşam nefes darlığından yaşama veda etti. Miralay Sadık Bey'in ağabeyi, Asım Bey'in torunu kimdi dersiniz? Sabetay Sevi kitabını yazan İbrahim Alaaddin Gövsa. Bazı meseleler bazı aileler arasında bayrak olup elden ele taşınıyordu. Peki Miralay Sadık'ın sözlerinde hiç mi doğruluk payı yoktu? İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli dönemlerinde yurt içinde iki önemli merkezi vardı: Selanik ve Manastır. Cemiyetin fikir gücünü oluşturan Selanik Teşkilatı'na Sabetayistler ve Yahudiler çoğunluktaydı. Hareketin vurucu gücü Manastır'da ise ağırlık Arnavutlardaydı. Selanik kadroları arasında çok az subay vardı. Örgüt daha çok sivillere dayanıyordu. Manastır'da ise ağırlık Arnavut subaylardaydı. İki merkez arasında görüş ayrılıkları vardı. Örneğin Manastır'daki subaylar Balkanlardaki gayrimüslimlerin ayaklanması üzerine Müslüman Arnavutlara geniş ayrıcalıklar veren 2. Abdülhamid'e hiç karşı olmadı. 1908'de dağa çıktıklarında bile Yıldız Sarayı'na bağlılık mesajı gönderdiler. 2. Abdülhamid'le ayrıldıkları tek nokta kanuni esasinin yeniden yürürlüğe konulmasıyla ayrılıkçı hareketlerin son bulacağına duydukları inançtı. Oysa Selanik başlangıcından beri 2. Abdülhamid'e sıcak bakmamakla birlikte bunu telaffuz etmekten kaçınıyordu. Sonuçta Manastır 23 Temmuz 1908'de siyasal iktidarı Selanik'e kaptırdı. Özellikle Devlet Emniyet Teşkilatı'nın eline geçmesi Selanik'e yeni bir vurucu güç olanağı sağladı. Manastır giderek arka plana düştü. Ve bu durum Manastır'ı İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtlığına getirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti muhalifi Halasker Zabitan grubunun gücünü Arnavutlardan almasını başka nasıl açıklayabiliriz? Gerçek şu, Selanik daha becerikli çıkmıştı. Niye acaba? Masonluk iddiası. Gelelim bir diğer iddiaya. İttihatçı kadrolar Mason muydu? Evet. Bunu zaten önceki bölümlerde anlatmıştık. Peki İngilizler Masonluğa karşı mıydı ki İttihatçıları Masonlukla suçluyorlardı? Masonluk 1700'lerin başında İngiltere'de kurulan büyük locadan doğmamış mıydı? Osmanlı'ya masonluğu getiren İngiliz büyükelçisi Lord Montagu değil miydi? İlk mason localarından Bower Lodge locasını İngiltere büyükelçisi Sir Henry Bower 1857'de hayata geçirmemiş miydi? 1876'da İzmir'de de İngiliz Obedians'ına bağlı Homer Lodge'u kurmamışlar mıydı? Örnekleri uzatmaya sanırım gerek yok. İngilizlerin İttihatçıları masonlukla itham etmesinin iki nedeni vardı. Birincisi Osmanlı gericilerini İttihatçılara karşı kışkırtmaktı. İkincisi İttihatçıların masonluğu İngiliz sömürgeciliğine karşı kullanma stratejisinin önüne geçmekti. Şöyle ki, ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra ulusal bir mason örgütü olan Şura-i Ali-i Osmani kuruldu. Talat Paşa müfettişi Umumi-i Azam sıfatıyla başa getirildi. Talat Paşa ve diğer mason ittihatçılar Müslüman ülkelerle de dayanışmayı sağlayacak bir İslam masonluğu kurulmasını organize etmeye başladılar. Örneğin Osmanlı masonluğunun önde gelen isimlerinden Arap asıllı Said Halim Paşa, Osmanlı maşrığına bağlı bir Mısır locası kurmak için girişimlere başladı. Fakat Mısır'da İngiliz yanlısı Büyük Mısır Locası faaliyetteydi. İngilizler Mısır ittihatçıların loca kurmasına karşı çıkıyordu. Ama ittihatçılar yine de milliyetçi lider Muhammed Ferid'in üstadlığında mason örgütü kurdular. Benzer çalışma İran'da da başlatıldı. İşte İngilizler İttihatçıların mason locaları kanalıyla başta Mısır olmak üzere Müslüman ülkeleri ayaklandırmasından korkuyordu. Öyle ya masonik İttihatçılar koskoca 2. Abdülhamid'i de böyle devirmemişler miydi? Dipnot, masonluğun en yüksek statüsü 33. derece mason olan İttihatçılar şunlardı. Mithat Şükrü Bleda, Cavit, Nesim Mazliyah, Rahmi, Hüseyin Cahit Yalçın, Emmanuel Karasu, Doktor Tevfik Rüştü ve diğerleri. Keza İngilizlerin İttihatçıların bağlı olduğu localarda Yahudilerin bulunduğu iddiası da o kadar safsataydı. Çünkü İngiltere dahil olmak üzere dünyada Yahudisiz hiçbir mason locası yoktu. Mason ve Siyonist olmakla suçlayarak İttihatçıları gözden düşürmek için başta basın olmak üzere İngilizler tüm propaganda metotlarından yararlandılar. Ellerindeki en büyük koz ise perde arkasında Prens Sabahattin'in bulunduğu 21 Kasım 1911'de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. Bu fırkanın askeri gücü olan Halasker Zabitan grubu bir dönem İttihatçıların yaptığını yapıp Makedonya'da dağa çıkmıştı. Kara propagandanın etkisiyle Meclis-i Mebusan'da bulunan Rum, Ermeni, Arnavut, Arap milliyetçi grupları İttihat ve Terakki'ye karşı cephe oluşurlar. Önce muhalefetin kellesini istediği Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve arkasından Yahudi bankalarıyla çok içli dışlı olduğu gerekçesiyle Maliye Nazırı Cavit Bey'in düşürülmesini sağladılar. İttihatçılar baskılar sonucu muhalefete düştüler. İşte cemiyetin kapatılması, İttihatçıların gözaltına alınması bu olaylardan sonra gerçekleşmişti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası muhalefetteyken İttihat ve Terakki hükümetini masonlukla ve vatanı Siyonistlere satmakla suçlamıştı. Ancak sonra iktidara geldiklerinde ne yaptılar? Siyonistlerle pazarlık yapıp Filistin'de bazı ayrıcalıklar vermeyi kabul ettiler. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın önde gelen ismi Aydın Mebusu Rıza Tevfik Bölükbaşı, Edirne Alliance, İsrailite Universal'de öğrenim görmüştü ve Ladino ile İbranice'yi iyi biliyordu. 11 Mart 1909'da İstanbul'da Genç Yahudiler Derneği'nde yaptığı konuşmada Siyonist olduğunu açıklayıvermesi herkesi hayrete düşürdü. Ama Rıza Tevfik bu açıklamasına sonra bir çekince koydu. Lütfen bunu bağımsız bir Yahudi devleti kurma anlamında anlamayın. Meşrutiyetin akabinde Edirne mebusu olan Rıza Tevfik Selanik'e geldi. Beyaz Kule gazinosunda Mısırlı kıraathanesinde Olimpos Palas'ta bizimle uzun uzadıya konuştu ve şunu haber verdi. Çocuklar, yarın akşam Beyaz Kule bahçesinde Musevi vatandaşlarımıza Yahudice bir konferans vereceğim. Muhakkak bulununuz, enteresandır dedi. Bahçe Yahudi vatandaşlarla doluydu. Hepsi memnuniyet ve kahkahalarla dinliyorlar ve hayretlerinden Adio Santo diye haykırıyorlardı. Ben merak ettim, tanıdığım Musevi gençlerine sordum. Bana mükemmel, tam şivesiyle fasih bir İspanyolca dediler. Ali Canip Yöntem, Yakın Tarihimiz 1962 Cilt 1 Sayfa 129. Sadece Rıza Tevfik değil, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucusu Doktor Rıza Nur da Allianz İsrailite Universal mezunuydu. Ne ilginç değil mi? Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihatçıları Yahudi işbirlikçisi olmakla itham ediyordu. Osmanlı başkentinde Yahudi, Siyonist ve Sabetayist tartışmaları yapılırken, daha dün bağımsızlığına kavuşan Balkan ülkeleri, Bulgarlar, Yunanlar ve Sırplar Osmanlı'ya savaş açtı. Osmanlı hükümeti önce İtalyanlarla masaya oturdu. Trablusgarp ve Ege Denizi'ndeki 12 adayı İtalyanlara verdi. Sonra Balkan ülkeleriyle savaştı. Tabii buna savaş denirse. Birkaç gün içinde Bulgarlar İstanbul Çatalca'ya dayandılar. Sırplar Arnavutluk üzerine yürüyüşe geçtiler ve Yunanlar Selanik'e girdiler. 470 yıldır Osmanlı egemenliğinde olan Selanik tek bir kurşun bile atılmadan Yunanlılara teslim edildi. Kabe'yi Hürriyet işgal edilmişti. Osmanlı modernliğinin köprübaşı artık yoktu. Devrik Padişah 2. Abdülhamit, Alman Lorelei gemisiyle İstanbul'a zor kaçırılmıştı. Şanslı olmayanlar da vardı. Bunlardan biri de Doktor Nazım'dı. Doktor Nazım Atina'da hapis. Meclisin erken seçim kararıyla feshedilmesinin ardından gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın teröründen kaçmak için Selanik'e giden Doktor Nazım, 9 Kasım 1912'de Yunanlılara esir düştü. Doktor Nazım Atina'da hapisteydi. Yunanlılar Doktor Nazım'ın iddiatçıların önde gelen isimlerinden biri olduğuna uzun süre inanamadılar. İstanbul'dan gelen resmi yazılar sonrasında Doktor Nazım'ın önemini fark ettiler. İlk günler diğer esirlerle aynı muameleye tabi olan Doktor Nazım artık tek kişilik odada kalıyor, iyi yemekler yiyordu. Bu arada hasta esirleri de tedavi ediyordu. Bir an önce kurtulmayı bekliyordu ama durumun güç olduğunun da farkındaydı. İstanbul'daki iddiatçı arkadaşlarının zor durumda olduğunu biliyordu. Zor durumda olan sadece iddiatçılar değildi. Selanik, Üsküp, Manastır, Kalkandelen, Danişment, İşkodra, Edirne ve Arnavutluk işgal altındaydı. Osmanlı'nın Avrupa'da toprağı kalmamıştı artık. 2,5 milyon Osmanlı tebaası vatansız kalıvermişti. Serez'de, Poroy'da, Üsküp'te, Priştine'de, Kosova'da, Bosna'da binlerce insan kitleler halinde öldürülüp çukurlara gömülüyordu. Diğer yanda yüz binlerce kişi aç, susuz, öküz arabaları eşliğinde işgal bölgelerinden Anadolu'ya kaçıyordu. Hanlar, hamamlar, camiler, medreseler göçmenlerle dolmuştu. Göç edenler sadece Müslümanlar değildi. Arda arda gelen ilhaklar sırasında yeni Yunan topraklarındaki Yahudiler sık sık hırpalanır, evleri ve dükkanları yağmalanır. Rumlar ve Yahudiler arasındaki uyuşmazlık Makedonya, Epir, Batı Trakya ve Ege adalarının Yunanistan'a bağlanmasıyla sonuçlanan 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında kızışır. Bu bölgelerde birçok Yahudi cemaati yaşamaktadır. Kavala, İyonya ve özellikle 1913'te 150 binlik nüfusunun 80 bininin Yahudi olduğu ve Yahudi üstünlüğünün sadece sayısal değil iktisadi de olduğu Selanik. Yunan Krallığı tarafına ele geçirilen bölgelerden Osmanlı kalmış topraklara doğru önemli bir Yahudi göçü başlar. Teselya'dan Selanik'e ve İzmir'e doğru, Girit'ten adalara, İzmir'e ve Selanik'e doğru, adalardan İzmir'e doğru, Selanik'ten İstanbul'a ya da Filistin'e doğru. Bir örnek vermek gerekirse Sakız, Limnos ve Midilli Yahudi cemaatlerinin neredeyse tamamı bu adaların Yunanistan'a ilhakından sonra göç ederler. Henry Nahum, İzmir Yahudileri 2000, sayfa 88-89. Osmanlı'nın başına bela olan Bulgaristan Kralı Ferdinand küçücük ordusuyla İstanbul'a dayandı. Top sesleri başkentten duyuluyordu. Halk endişeliydi. İstanbul düşecek miydi? Padişah Mehmet Reşat güvenliği için Bursa'ya götürülmek istendi. Ancak padişah bunu reddetti. Askeri darbe. Hükümet Dolmabahçe Sarayı'nda olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıyı isteyen dördüncü kez sadrazamlığa getirilen İngiliz yanlısı Kıbrıslı Kamil Paşa'ydı. İngilizlerden bile gerekli desteği bulamayan Sadrazam Kamil Paşa, İstanbul'u kurtarmak için Edirne ve Çatalca'yı Bulgarlara vermeyi planlıyordu. Diğer yanda İstanbul'da iki gecedir gizli gizli toplantılar yapanların da bir planı vardı. Askeri darbeyle iktidarı yıkacaklardı. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleri Beşezade Emin Bey'in vefadaki evinde gizlice buluştular. Kimler yoktu ki? Talat Paşa, Ziya Gökalp, Prens Said Halim Paşa, Hacı Adil, Kara Kemal, Rahmi, Mithat Şükrü, Mustafa Necip. İzmit'te Hurşit Paşa komutasındaki kol ordunun kurmay başkanlığını yapan Binbaşı Enver toplantıya yetişemediği için her kafadan bir ses çıkıyordu. Örneğin Ali Fethi Okyar askeri bir müdahaleye karşı çıkıyordu. İkinci toplantıya Bulgaristan cephesinden gelen Enver de katıldı. Enver'in seçkin özelliklerinden biri de buydu. Hiçbir zaman telaşlı ya da heyecanlı görünmez, bir odaya girdiği vakit beraberinde bir sükunet havası getirirdi. Lord Kinross, Atatürk, 1994, sayfa 97. Son toplantı Talat Paşa'nın evinin alt katında gece vakti yapıldı. Karar alındı, hükümet bir darbeyle yıkılacaktı. Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa indirilecek ve yerine hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'ya ya da İzzet Paşa'ya kabine kurdurulacaktı. Darbe için gerici 31 Mart ayaklanmasını bastıran Mahmut Şevket Paşa'nın görüşünün de alınması gerekiyordu. Deyim yerindeyse Mahmut Şevket Paşa iddiatçıların ağabeyi konumundaydı. Dipnot. Bu durumu bir örnekle açıklamak daha yerinde olacak. Nasıl 27 Mayıs 1960 askeri ihtilaline karar veren genç subaylar başlarına bir ağabey yani rütbesi büyük bir komutan arayıp Cemal Gürsel Paşa'yı bulmuşlarsa iddiatçıların Cemal Gürsel'i de Mahmut Şevket Paşa'ydı. Mahmut Şevket Paşa ile görüşecek 3 kişilik bir heyet seçtiler. Erkan-ı Harp Miralayı İsmail Hakkı, Mithat Şükrü ve Taif zindanında boğdurulan Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Mithat. Mithat Paşa'nın oğlunun heyete konulmasının özel bir nedeni vardı. Mithat Paşa Bağdat'ta valiliği sırasında Mahmut Şevket'e ilgi göstermiş, onu okutmuştu. Ancak aralarında bir fark vardı. Mithat Paşa ne kadar İngilizlere yakın ise Mahmut Şevket Paşa da o kadar Almanya yanlısıydı. Heyetten önce Ali Haydar Mithat tek başına Mahmut Şevket Paşa'yı ziyaret etti. Askeri darbe planını açıkladı. Paşa bu tür taşkın fikirlerin hep Enver'in başının altından çıktığını belirtip darbeye karşı olduğunu açıkladı. İttihatçılar kararlıydı. Darbenin stratejisi yapıldı. Kabine üyelerinin tam kadro bulunduğu saatte Bağvali'ye baskın yapılacaktı. Darbe yapıldığında dışarıdan kimsenin müdahalesi olmaması gerekiyordu. Aksi halde kan dökülürdü. Bağvali önünde Ömer Naci halka hitap edecek ve milleti yanlarına çekecekti. Divan yolundan Sirkeci'ye kadar olan alan içinde terzi, bakkal, kahve gibi umumi yerlerde hep İttihatçı fedailer olacaktı. 23 Ocak 1913 Perşembe, saat 13. İlk emri darbenin hükümete haber verilmesini engellemekle görevli ekip aldı. Başlarında Yüzbaşı Hüsamettin Ertürk vardı. Bu ekip polis müdüriyeti merkez komutanlığı ile posta ve telgraf idaresini işgal edecek ve Bağvali'nin telefon hatlarını kesecekti. Merkez telgrafhanesinde Kara Kemal bulunuyordu. Hükümetin yıkıldığını dünyaya o duyuracaktı. Aksi durumda haberleşmeyi engelleyecekti. Basına ve halka dağıtılacak İttihat ve Terakki Cemiyeti bildirisini Ali Fethi Okyar yazmış, gizlice basılmasını sağlamıştı. Dağıtım için emir bekliyordu. Saat 14. Kabine toplandı. Saat 14.30. Karla karışık yağmur başladı. Son kontrolleri yapan İttihatçı Fedai Sabancalı Hakkı soluk soluğa Binbaşı Enver'in yanına geldi. Fedailer hazırdı. Binbaşı Enver harekat emrini verdi. Nuri Osmaniye'deki İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin, günümüzde Cumhuriyet Gazetesi'nin bulunduğu bina, karşısında yer alan askeri menzil müfettişliğindeki genel müfettiş Binbaşı Cemal'in odasından çıktılar. Saat 15. Yakup Cemil İzmitli Mümtaz, Mustafa Necip, Sapancalı Hakkı, Silahçı Tahsin, Eyüp, Yeni Bahçeli Şükrü ve Nail kardeşler, Filiberi Hilmi ve Samuel İsrail gibi fedailer silahlarını kuşanıp Bağbali'ye doğru yürümeye başladılar. Binbaşı Enver beyaz bir atın üstündeydi. Halk merakla İttihatçılara bakıyordu. Bir köşede Ömer Naci, diğer köşede Ömer Seyfettin halkın desteğini almak için heyecanlı konuşmalar yapıyorlardı. Hükümet Edirne'yi Bulgar'a verecek. Hürriyet kahramanı, Trablusgarp kahramanı Enver Bağbali'ye yürüyor. Haydi siz de ona katılın. Ateşli söylevler etkisini gösterdi. Halk yaşasın vatan, yaşasın millet diye slogan atmaya başladı. Enver Bağbali önündeki demir kapıdan içeri girdi, atından atladı ve baskını başlattı. Darbe başladıktan sonra Bağbali binası savaş yerine döndü, her yerde kan vardı. Harbiye Nazırı Yaveri, Kıbrıs'ı Tevfik ve Sadaret Yaveri Ohrili Nafiz ilk ölen isimlerdi. İttihatçılardan da Mustafa Necip can verdi. Ama asıl gürültü Harbiye Nazırı, o tarihlerde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği, yani Genelkurmay Başkanlığı da ona bağlıydı, Müşir Nazım Paşa'nın ne yapıyorsunuz diye bağırmasıyla koptu. Darbecilerin en üst rütbesi binbaşıydı, çoğu teğmen ve yüzbaşıydı. Karşılarında birden koskoca Harbiye Nazırı'nı görünce şaşırdılar. Paşa'nın gür sesiyle "Bu ne cüret, asi adamlar!" demesi üzerine bir silah sesi duyuldu. Koskoca Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın heybetli bedeni yere yığıldı kaldı. Kafalar ateş açılan yere döndü. Yakup Cemil soğukkanlıydı. "Bu herife laf anlatılır mı?" dedi. Dipnot. Gerek Bağbali baskını, gerekse Yakup Cemil'in biyografisi için Soner Yalçın'ın Teşkilatın İki Silahşörü, Doğan Kitap adlı kitabına bakabilirsiniz. Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile birlikte ölü sayısı 7'ye yükseldi. 19 yaralı vardı. Fakat eylem bitmemişti. İttihatçılar sadrazamın odasına girdi. Sadrazam Kıbrıs'ı Kamil Paşa sakindi. "Ne istiyorsunuz evlatlarım?" dedi. "Binbaşı Enver, Paşa Hazretleri, millet sizi istemiyor. İmzalamaya kararlı olduğunuz sulhtan sonra bu devlet baki kalmaz. Lütfen istifanamenizi yazınız," diye emretti. Kamil Paşa istifasını yazdı. Kağıdı Talat Paşa aldı, okudu, sinirlendi. "Paşa Hazretleri, ciheti askeriyeden vaki ısrar üzerine diye yazmışsınız. Lütfen pencereden bakar mısınız? Dışarıda sadece askerler değil, her meslekten millet var," dedi. Kıbrıs'ı Kamil Paşa iade edilip önüne konan kağıda "ve millet" ibaresini ekledi. Bu yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bağbali'yi basan İttihatçılar artık iktidarı tamamen kontrollerini alacaktı. Bu yaşanan ne ilk ne de son askeri darbe olacaktı. İstifa ettirilen İngilizci Kıbrıslı Kamil Paşa'nın yerine kim gelecekti? Talat Paşa'nın istememesi sonucu Harbiye Nazırlığından ayrılmak zorunda kalan Mahmut Şevket Paşa İttihatçılara dargındı. Darbeye karşı olduğunu da söylemişti. Ancak Üsküdar'daki evine gelen Miralay İsmail Hakkı, Almancı Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam olmaya zor ikna etti. Kabinenin tamamı artık İttihatçılardan oluşuyordu. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Çok değil 6 ay sonra İstanbul, Osmanlı tarihinde ilk kez bir sadrazama yapılan suikasta tanık olacaktı. Dipnot, 1913 askeri müdahalesinin sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'nın Üsküdar'daki konağı yıllar sonra DP hükümetini yıkmak isteyen Sezai Okan, Ahmet Yıldız, Dündar Seyhan, Orhan Kabibay gibi subayların gizli toplantılarına ev sahipliği yapacaktı. Çünkü konağın yeni sahibi 27 Mayısçı Refet Aksoyoğlu'ydu. Ferhat Aydemir'in hatıraları 1968 sayfa 30. Sadrazama suikast. 11 Haziran 1913. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nezaretinden çıkıp otomobiline bindi. Yanında Ser Yaver Eşref, Bahriye Yaveri İbrahim ve Kazım Ağa ona eşlik ediyordu. Otomobili Baba Ali'ye doğru ilerliyordu. Beyazıt Meydanı'na geldiklerinde karşılarına bir cenaze çıktı. Paşa cenazenin geçmesi için otomobilin durdurulmasını istedi. Tam bu sırada paşanın aracı taranmaya başladı. Atılan kurşunlardan 5'i paşaya isabet etti. Paşa ölmüştü. Dipnot. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sırasında içinde bulunduğu otomobil, üniforması, öldürülen yaverlerinin kıyafetleri, silahlar ve diğerleri İstanbul Harbiye'deki askeri müzede sergilenmektedir. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'yı kimler öldürmek istemişti? Baba Ali baskını sonrasında İstanbul muhafız komutanı olan Cemal Paşa işi çok sıkı tuttu. Tetikçiler Ziya, Bahriyeli Şevki, Hakkı, Nazmi, Abdurrahman hemen yakalandılar. Onları teşvik eden yüzbaşı Kazım'dı. Peki onun arkasında kim vardı? İşin iç yüzü anlaşıldı. Baba Ali baskını gibi bir darbe planlanmıştı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'dan sonra suikast yapılacaklar arasında Talat Paşa, Emmanuel Karasu ve Nesim Russo gibi isimler vardı. Plana göre suikastlarla bocalayan iddiatçılar iktidardan düşürülecekti. Sadrazamlık makamına ya Prens Sabahattin ya da Kıbrıslı Kamil Paşa oturtulacaktı. Hatta Kamil Paşa darbenin başarılı olacağından o kadar emindi ki Mısır'dan İstanbul'a gelmişti. İttihatçılar cinayetin arkasında İngiliz parmağı olduğunu düşünüyorlardı. Haklıydılar. İngilizler üçüncü kez muhalefeti kışkırtıp bir darbe girişimiyle İttihatçıları devirmeyi planlamışlardı. Başarısız olan Büyükelçi S. Gerald Lowther hemen Londra'ya merkeze alındı. Yerine L. Mallet geldi. Doğal olarak tercüman ajan Fitzmaurice ile ateşe militer Tyrrell'da İngiltere'ye çağrıldılar. İngiltere ekip değiştiriyordu İttihatçılarla tekrar uzlaşabilmek için. Doktor Nazım döndü. Ve o karışık günlerde Doktor Nazım artık iktidarı ele geçiren arkadaşlarının diplomatik çabalarıyla Yunanistan'daki esaretinden kurtularak vatanına döndü. 41 yaşındaydı. Yunanistan'dan direkt İzmir'e geçti. Karşıyaka'daki Evliyazade konağında kalan kızı Sevinç'i ilk kez gördü. Sevinç sarışın renkli gözlüydü. Daha konuşmaya yeni başlamıştı. Evliyazadelerin neşe kaynağıydı. Karısı Beriya'nın durgunluğu Doktor Nazım'ın dikkatini çekti. Ne hazındır ki ya kalıtımsal ya da Doktor Nazım'ın yaşadığı fırtınalı hayat Beriya'nın ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Beriya'nın psikolojik dengesi bozulma emareleri gösteriyordu. Doktor Tevfik Rüştü Aras Çanakkale Hastanesi'nin başhekimliğini yapıyordu. Eşi Makbule hamileydi ve kardeşi Naciye'nin yanında İzmir'de kalıyordu. Doktor Tevfik Rüştü her fırsatta İzmir'e geliyordu. Bu ziyaretleri sırasında o da Beriya'nın durumunun farkına varmış, ruhsal sorunlarını gidermesi için birkaç ilaç vermişti. Ancak ilaçlar pek fayda etmiyordu. Evliyazade ailesi Beriya için seferber olmuştu. Aslında benzer durumu daha birkaç yıl önce yaşamışlardı. Naciye Hanım'ın eşi Yemişçizade İzzet Efendi'yi benzer bir ruhsal hastalık sonucu kaybetmişlerdi. İzmirli ailelerde sık görülen akıl hastalıklarının temel nedeni akraba evlilikleri miydi? Beriya'nın durumuna en çok üzülen babası Evliyazade Refik Efendi'ydi. 5 çocuğu vardı ama nedense Beriya'nın yeri farklıydı. Kızını götürmediği doktor kalmamıştı. Hepsinin tek yaptığı şey ilaç vermekti. Durumun farkına varan Doktor Nazım İzmir'de kalıp eşiyle ilgilenmek istedi ama hemen İstanbul'a gelmesi için İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden çağrı aldı. Kızı ve eşinin yanında ancak 3 gün kalabilmişti. Avrupa devletleri birlik olmuş küçücük Balkan devletlerinin büyük bir imparatorluğu hezimete uğratmasının keyfini çıkarıyordu. Balkanlardaki Osmanlı tebaası toplu kıyıma uğruyor, buna rağmen Avrupa basınında Balkan ülkelerini öven makaleler yayımlanıyordu.